Ayrım 8.
Kızların hemen tümü okula gidiyor. Hatta bazıları üniversiteye bile gidiyor. Ama ben gene de pantolon giyemedim. Bunu beni görmeye geldiği zaman Vanina halaya da söyledim. Kocası ise Caltasinetta'daki Malaspina'nın konukseverliğinden faydalanıyordu. Evet, bunu ona söyledim. O da bana, Anetta kızım, niçin evlendin diye yanıt verdi. Tek bir kafayı değiştirebilirim ama hepsini değiştiremem. Halam ciddileşmişti. Kocasının pantolonunu üzerimde denediğimiz günü anımsadık. Ve gülüşmeye başladık.
Nasıl ki göçmen Irak diyarlara doğru yola koyulmadan önce cebinde bir avuç toprak taşırsa ben de o kahrolası toprağa tükürüp gittim. Ne yazık ki biliyorum onu hep yanımda taşıyacağım. Mavi Prens'i hiç düşlemedim. Bizim buralarda Mavi Prens'i düşlemeyen ya evlenmemiştir ya da erkektir. Ben evlendim ve bir daha erkek olmayı istemedim. Benim yasal ve sevmediğim eşimin adı Nikola. Vanina halayı bana Anetta kızım niçin evlendin diye sorarken görür gibi oluyorum. Ve şimdi nedenini bildiğim saf cevabımı yeniden duyuyorum. Tek bir kafayı değiştirebilirim ama hepsini değiştiremem. Aslında kafalar değişmiyor. Özellikle bizim buraların insanlarınınki. Herkes anne babalarının ikiyüzlü ahlak kurallarını ve örneklerini izleyerek yaşayıp gidiyor. Önceden ön yargılarla saptırılmış olan bilgilerin birkaç kişisel deneyimle zenginleştirdiği için kendi kafasının ürünü olduğuna inanıyor. Ve bilgisini, işte sözüm ona o bilgiyi çocuklarına aktarıyor. Farklı olmanın ağırlığını taşıyordum. Büyük olasılıkla sürüye dahil olmayı tercih ederdim. Ama gerçekte ne istiyordum ki? Hatalıydım. Hem de herkesin gözünde. Kimse benim gereksinimimi, yaştan çok deneyimlerle kazanılan özgür bir kadın olma hakkımı anlamak istemiyordu. Ben doğamız gereği bir kadın olarak bana yasaklanan ayrıcalıklardan yararlanmak için erkek olmak istemediğimi biliyordum. Şimdi bir erkeğin eşi olmuştum. Zaman zaman Nikola'ya bu şekilde bağlı olma sorumluluğunu hissediyordum. Ama gerçekten de öteki kadınlar gibi bir eş olmayı başaramamam benim suçum muydu yine? Ya da kocamın benim sahibim olduğu fikrini anlamayı ve kabul etmeyi başaramamam. Uğraştım. Gerçekten tüm gücümle kafamı değiştirmeye ve kendimi uydurmaya uğraştım. Nikola kötü bir koca sayılmazdı. İşte bizim buraların adamıydı o. Yani bizim buraların ortalama vasat koca tipini temsil ediyordu. Beni eş olarak seçmesi onun için büyük bir şans olmamıştı ve zavallıcık bunu çok çabuk anladı. Ocağın başında mutlu mutlu dolaşmak ya da elimde bir toz bezi ve deterjanla mutlu şarkılar söylemek için yaratılmamıştım ben. Ne de ev işlerinde bana yardımcı olacak yaşlıca bir kadın tutmaya izin vardı. Yardımcı mı? Ama neden? Bunu düşündüğüm için bile deli olmalıydım. Ben bir eştim. Yemek pişirmek, sonra da o çok sevgili ve o büyük reisi sabırla beklemek ve sıcacık terliklerini sunmak bana düşerdi. Benim ödevlerim. Bazılarına özellikle eşimin ne sersem şeysin sen, şu karışıklığı görmüyor musun? Ya da ailesinin benim evimde camlar pırıl pırıl parlar, yerler için ne kullanıyorsun, deterjanını değiştirsen iyi olur gibi nazik cesaretlendirmeleri sayesinde neredeyse alışmayı başardım. Benim aşçılığımı gelince acınılacak bir beyaz bayrak asmak daha iyi olurdu. Ama uğraştığımı, yaratıcı gücümü kullandığımı söylemem gerekir. Bu konuda da sevgili Nikolam, bu dene. Buna sen sos mu diyorsun gibi övgülerini hiç eksik etmiyordu. Yine de ona kızamıyorum. Bir kişiyi yaşadığı bağlam içinde düşündüğümde onu bağışlayabiliyorum. Ama insanımı, genelini, erkekleri ve kadınları tek tip haline getiren ve onları tüm hayatları boyunca hep aynı olmaya zorlayan, uygarlıktan uzak, aptal ve kötü kitleyi bağışlayamıyorum. Her şeye rağmen kendimi şanslı bile sayıyordum. Geçmiş gitgide daha geçmiş oluyordu. Sert annem, yalnızca yasaklamak için var olan figür babam, babamın doğal askıntısı abim, ocağın isinden kirlenmiş duvarlarıyla evim ve sonra o eniştem. Artık o yoktu. Sık sık bu ona az bile desem de hapisteydi. Acaba bir gün tecavüz girişimini, benim ilk kırılgan çocukluğumu ve sonra güçlü genç kızlığımı unutabilecek miyim? Kızlarının suratlarındaki ifadeyi, korkma Anetta, sonra süt çıkıyor diyen sözlerini ve onun gülüşünü unutmayı başarabilecek miyim? Yine de anıları silmeyi başaramadım. O kişilerin yokluğu belleğimden uzaklaştırmamı kolaylaştırıyordu. Hatta kendi köleliğim içinde kendimi özgür bile hissediyordum. Zaten gerçek bir özgürlüğün olmadığına inanıyorum. Sahibimizin istediği şeyleri yapmak ve söylemek gibi tek bir olasılık çevresinde yaşıyoruz. Bizi bu sınır içine kim alırsa alsın ve ne olursa olsun. Hala pantolon istiyor muydum? Dolabı açıp kocamınkilerden rengi ne olursa olsun birini giymem yeterdi. Ama istediğim bu değildi. Kimsenin azarlaması ya da izni olmaksızın ona sahip olma ve giyme hakkını istiyordum. Kendim olma hakkını istiyordum. Kim olursam ve ne olursam olayım, maskeler ve sahte namusluluklar olmadan. Vanina halamın kocasının bana çok büyük gelen pantolonunu giydirmesi aklıma geliyor. Çok gülmüştük buna. Ağlamamız gerekirdi oysa. Olmak istediğim olarak kimseye bir kötülük yapmıyordum. Pantolonlu bir kız. Her şeyden önce sancağım, gururlu ve yüksek bayrağım. Nikola ile bu konuda hiç konuşmadım. Beni anlamayacağını biliyordum. Özellikle yıllar önce annemin verdiği cevabın aynısını vereceğini de. Üstelik evli bir kadın olarak pantolon giymek daha da uygunsuzdu. Giymeyi istemek daha da çılgınlıktı. Hem sonra artık evli bir kadındım. Balayımız için evimiz tek hedefti. Hem sonra da seyahat etmek de ne oluyordu? Venedik'e yapılanın aynısı çok daha ekonomik ve rahat olarak evde de yapılabilirdi. Romantizm mi? Romantik olmaya kimin hakkı vardı? Nikola çok şanslıydı. Bir otelde resepsiyonist olarak iş buldu. Bu görevden dolayı övünüyordu. Aslında örtülü olarak her şeyi yapıyordu. Çünkü görevleri tuvaletleri temizlemekten, kahvaltı servisini yapmaya, birkaç kuruşu olan yaşlı soylu otel sahibiyle az sayıdaki müşterileri karşılamaya kadar uzanıyordu. Buraların tek oteli, Excelsior. Yemin ederim ki 2C ile yazılıyordu. Tıpkı el arabalarında satılan ünlü, önemli markalardan esinlenilen sahte ürünler gibi. Tıpkı sahte Rolex gibi. Excelsior'un da güzel bir görünüşü, seçkin bir ön cephesi ve acıklı bir iç yapısı vardı. Cilalanmış da olsa kirli, duvarları beyaz da olsa gri, birkaç yıl önce inşa edilmiş de olsa haraptı. Evlendiğim ilk gece. Şimdi düşündüğümde gülmem geliyor. O zamanlar ağlamıştım. Çok. Çünkü annem bana hiçbir şey söylememişti. Ben de büyük bir uzman sayılmazdım, hem de hiç. Angelina'nın deneyimlerini, verdiği dersleri hatırlamaya çalıştım. Bir adama baktığında onun ağzına bak. Onun yürüyüşünü, ses tonunu, seksiliğini, yarı kapalı gözlerini, görüntüler ve sözcükler peşi sıra geçiyordu. Bazen de birbirine karışıyor, sonra da hep aynı sahne geliyordu gözlerimin önüne. Angelina saçlarımı yukarı topluyor ve böyle çok daha güzel olduğumu söylüyordu. Biliyordum, hiç ilgisi yoktu şimdi bunların. Başka şeyler düşünmeliydim. Ama her şey öyle zor, karışıktı ki ve benim çok zamanım yoktu. Töre gerçekleşmeliydi. Hemen. Mütevazı çeyizinde birkaç gecelik de vardı. Küçük banyomuza kapandım ve onu giydim. Büyük olasılıkla Nikola soyunurken o kapıdan bir büyü gibi seksi ve mis kokulu danteller içinde değişmiş bir Anetta çıkacağını hayal ediyordu. Seçtiğim gecelikte doğruyu söylemek gerekirse danteller yok değildi. Eğer çok uzun, çok büyük, çok eski ve çok çok beyaz olmasaydı güzel bile görülebilirdi. Saçlarım açık, gözlerim yerde, geceliğim her anlamda çok fazla. Yatağa doğru ilerledim. Korkunç bir şeyler olacağını hisseden ama ne olacağını bilemeyen kurbanlık koyuna benziyordum. Ağlayabilmek isterdim. Güldüğünü duyduğumda yavaş yürüyüşüm çarşaflar arasına hızlı bir koşuya dönüşmüştü. Sözcükleri bölen dolu dolu, durdurulmaz bir kahkahaydı. Nikola bana gülüyordu. Çarşafların arasında güzel olmamanın utancını saklamak için büzülmüştüm. Hiçbir şey söyleyecek durumda değildim. Kahkahalar atarak bana yaklaştı ve beni çarşafların arasına aldı. Saçlarımı buldu ve onları okşadı. Geri çekildim. Yaralanmış gururumdan ötürü değil. Güzel olmadığımı biliyordum. Tekrar beni aradı. Çıkar şunu. Gülüyordu. Üzerinde bir şey yokken daha iyisin. O gülerken benim soyunmam gerekiyordu. Taş kesildim, anlamıyordum. Biraz bile hoşuna gitmiyorsam nasıl benimle sevişebilirdi? Bir erkeğin kocalık görevlerini yerine getirebilmek için her türlü zahmete katlanmaya hazır olduğunu bilmiyordum henüz. Artık gülmüyordu. Onu kızdırmıştım. Geceliğimi aceleyle çıkardı. Söylenip duruyordu. Söylediklerini artık hatırlamıyorum. Gerçekten. Sadece onun çıplak vücudu, çırılçıplak, benim kapalı gözlerim, onun uyarılma kokusu, benim üstümdeki hali ve acı. Bağırmadım. Dudaklarımı ısırıyordum. Çarşafı daha kuvvetli sıkabilmek için yatakta ellerim yukarı aşağı aranıyordu. Konuşuyordu. Tar içinde devam ederken eniştem hakkında bir şeyler söyledi. Aldırmadım. Bitirdiğinde bir an gevşedi. Gözlerimi açtım. Beyaz tavan, gece lambasının ışığı. Düşünüyor muydum? Sanmam. Kalktı bir sigara yaktı. Sonra sigarasını kül tablasına bıraktı ve banyoya gitti. Kirlenmişti. Odaya girdiğinde hala tavana bakıyordum. Sigarasını aldı, ayakta duruyordu. Çarşafı değiştirmem gerektiğini söyledi. Anlamadım. Bu da nereden çıkmıştı? Ona baka kaldım, anlayamıyordum. Sigarasını tüttürürken tekrarladı. Çarşafı değiştirmen lazım. Kirlendiğini görmüyor musun? Yatağa baktım. Çarşafın beyazı üzerinde kanımın kırmızısı. Kurban edilmiş koyun. Ne iğrenç. Suç benim değildi. Evet, bütün bu kan benimdi ama cellat ben değildim. Sevişmek bu muydu? Sevgiyle hiç ilgisi olmadığına göre niçin böyle adlandırılıyordu? Ben de sadece hayvanlık, iğrençlik, yalnızlık duyguları uyandırdığına göre Nikola'dan nefret ediyordum. Ter kokusu gitmek bilmiyordu. Sanki beni izliyordu. Odanın her yanını silmişti. Sessizce gözyaşlarımın tuzunun tadını hissettim. Nikola hiçbir şeyin farkında değildi. Acımı sadece ben biliyordum ve gözyaşlarımı yalarken neredeyse tuhaf bir zevk aldım. Onlar benimdi. Sadece benim ve onun bunu bilmesine imkan yoktu. Üstelik bilseydi de pek ilgisini çekeceğini sanmıyorum. Sıkılmıştı şüphesiz. Şimdi hayvan uyumak istiyordu. Çarşafı değiştirdim ses çıkarmadan. Öbür yanına dönmeden beni öpmeye çalıştı. Yanağıma değdi ve beni uykusuzluğumla baş başa bıraktı. Ertesi gün bir kadındım artık. Ben, Anetta, bir kadın. Kadın olmak neydi ki? Kendimi farklı mı hissetmeliydim şimdi? Evime baktığım ve kocamı yemek hazırladığım için büyümüş müydüm? Bugünden sonra bana siz diye hitap edecekleri için saygıdeğer biri mi olmuştum? İçimde hiçbir şey değişmemişti. Hala şakalaşmak arzusuyla dolu bir kızdım ve öyle hissediyordum. Beni gerçeğe döndüren tek şey geçen gecenin anısı ve o çarşafı yıkamak zorunda olmamdı. Şimdiden başımı alıp gitmek, nereye olduğunu bilmeden kaçmak istiyordum. İstesem de istemesem de bir eştim ve değişmeyi denemeye karar verdim. Böylece diğer bütün iyi eşlerin yaptıklarını yaptım. 3'e doğru uyumama rağmen çok erken kalktım. 9'da evin her köşesi pırıl pırıl olmuştu ve ben ne yapacağımı bilmiyordum. Dün gece yeniden aklıma Nikola geldi. Nikola'nın kahkahası bana rahat vermiyordu. Angelina'ya danışmak, içimi dökmek isterdim. Küçük televizyonumuzu açtım ve bir film seyrettim. Sıkıcı bir westerndi. Diğer kanallar ya ev hanımları için öneriler sıralıyordu ya da tencere ve deterjan reklamları vardı. Filmi tercih ettim. Hem ara sıra reklamlarla kesiliyordu. Reklamları seviyordum. Güzel, büyük, lüks evler, rüya gibi erkekler, sonra kadınlar. Hepsi güzel, olağanüstü, makyajlı, şık. Beni en çok etkileyen ve arayıp durduğum reklam genç ve güzel bir çiftin hikayesini anlatıyordu. Sevişmişlerdi. Adamın üstünde boxer, kadınınsa siyah iç çamaşırı vardı. Onu nasıl da kıskanıyordum. Parlak kırmızı ruju, mükemmel vücudu, sarı uzun saçları ve adamın bakışları. Öbür yanına dönmemiş, kadın güzel bir pijama giyerken hala hayranlıkla ona bakıyordu. Bir erkek parfümü reklamıydı. Bütün bunlarla ne ilgisi olduğunu anlayamadım ama benim için mesajı açıktı. O kadın gibi olmalıydım. Böylece Nikola bana gülümseyecek, beni sevecek ve koruyacaktı. Ama param yoktu. Bir iş bulmak zorundaydım. Süratle karar verdim, düşündüm, ince ince hesapladım. Kendimi nasıl da mutlu hissediyordum. Hemen bir iş bulmalıydım. Gelecekte yapacağım alışverişleri belirlerken annem ziyaretime geldi. Evin, benim evimin sahibi gibi kendinden emindi adımları. Kirayı binbir güçlükle ödüyorduk. Ama ev bizimdi. Bütün bunlara rağmen bütün dolapların kapısını açma, kontrol etme, eleştirme hakkını buluyordu kendinde. Karşı çıkamıyordum. Hatta mazeretler uyduruyor, zamanla öğreneceğimi söylüyordum ona. Kocam hakkında hiçbir şey sormadı ama beni tuhaf bir şekilde incelediğinin de farkındaydım. Benden daha ne istiyordu? Öğle yemeğini benimle yemesi için ısrar etmeme rağmen çok kalmadı. Benim bir ailem var. Evlendiğinde sadece bunu düşünmen gerekir dedi. Gittiğine sevindim ama cevabını uzun süre aradığım kocaman ve ürkütücü bir soru bıraktı içimde. Beni neden sevmiyor? Artık evli bir kadındım. Onlara yük olmuyordum. Asi, utanılacak biri değildim. Yanlış olan neyim vardı? Büyük çabalar sonunda babamın ve annemin hıncını anlayabiliyordum. Ama annemin sevgisizliğini hiç anlayamadım. Benimle dayanışabilirdi tıpkı bir abla gibi. Artık ben de evli bir kadındım. Hayatlarımızdan bahsedebilir, onları karşılaştırabilirdik. O da benim gibi yalnız bir kadındı. Neden beni kabul edemiyordu? Onu sevdiğimi sanmıyorum. Korkuyla karışık bir tür saygı duyuyordum ona karşı. Ama yine de hiç olmazsa bir kez olsun bana sarılmasını isterdim. Ama gülerken gördüğümü hatırlamadığım o maske yıllarca hep aynı kalmıştı. Acaba o da mı sevgi alamamıştı? Bu yüzden mi böyle sert, kötü değil, daha fenası umursamazdı? Anne olarak mı doğulurdu? Bazıları bunun doğa kanunu olduğunu söyler, mutlaka bunu söyleyen benim annemi tanımamıştır. Bu düşünce beni üzüyordu. Hala bunun basit ve acı gerçek olduğunu kabul edemiyordum. Düşlerimle oyalanmaya geri döndüm. Nikola'nın belirli bir dönüş saati yoktu. O günkü yapacak işine bağlıydı. Genelde eve akşam dönüyordu ve ben yalnızdım. Çok yalnız. Her sefer aynı sahne tekrar ediliyordu. Mutfakta hazırladığım yemek, biraz televizyon ve sonra hep daha acele ve kaba yatak faslı. Henüz Nikola'ya fikrimden bahsetmek istemiyordum.
biraz etrafa bakınıp bana uygun bir iş olup olmadığını görmeyi tercih ettim. Benim gibi hiçbir şey yapmasını bilmeyen biri için çok az şey vardı. Üstelik kimseden yardım da isteyemezdim. Umudumu yitirmiştim. Bir aydır gizlice kitap okumaktan başka bir şey yapmadan yaşıyordum. Evet, gizlice banyoda, çünkü Nikola romanların beni aptallaştırdığını ve kafamı acayip fikirlerle doldurduğunu söylüyordu. Ama Tanrı'nın inayeti gerçek. Bir gün Angelina telefon etti. Başlangıçta onu aramadığım için bana sitem etti. Nikola'nın telefona kilit taktığını anlattığımda her şey açığa kavuşmuştu. Bana ulaşması hiç de kolay olmamıştı. Kimse telefon numaramı vermek istememiş, o da Nikola'nın soyadını hatırlamıyordu. Nasıl olduğumu sordu sonunda ve ben patladım. Her geceki sıkıntım, her günkü yalnızlığım, her zamanki düşlerim hemen bana geldi. Eğer Angelina beni görmek istediğini söylemese daha saatlerce konuşurdum. Ona adresimi verdim ve yaklaşık 20 dakika sonra bendeydi. Eskisi gibi güzeldi. Yüzü biraz toplamış ve üzerinde sımsıkı siyah bir pantolon vardı. Angelina dikkatimin özellikle pantolonun üzerinde olduğunu fark etti. Üzerimden dökülen elbiseme baktı ve gülmeye başladı. Kendimi küçük düşmüş gibi hissettim. Angelina hemen özür diledi ve benimle alay etmek istemediğini, bu durumumu ve benim halimi çok komik bulduğunu söyledi. Sonra yeniden ciddileşti ve ben sorunlarımı anlatmaya devam ettim. Angelina her zamanki kendine güvenli haliyle Nikola'nın arkadaşı olmasına rağmen diğerlerinden farklı olmadığını ve olmayacağını söyledi. Bana acıyordu ama benim herkese, özellikle de anneme boyun eğmeme kızıyordu. İlk gecem üzerinde uzun süre durdu. Üzülmüştü, iğrenç buluyordu ve gerçekten sevişmeyi hep reddetmesinin nedeninin onun gözünde bunun fahişelik gibi gelmesi olduğunu söyledi. Bu beni allak bullak etti. Demek Angelina bakireydi. Peki sınıfta bize anlattığı şeyler? Anetta, herkesin gözünde ben bir fahişeyim. Yine öyle düşünebilirler. Her zaman bir erkek avcısı olarak kabul edilmeyi tercih ettim. Fark anlıyor musun? Hayır, anlamıyordum. Benim için çok inceydi. Angelina aşağı yukarı şöyle açıkladı. Bir fahişeyle gezip sonra onu bırakan erkeklerdir. Oysa bir erkek avcısı önceliği asla onlara bırakmaz. Birlikteymiş gibi yapar. Ayrılma zamanı geldiğinde hoşça kal ve teşekkürler. Bu şekilde onun bir fahişe olduğunu düşüneceklerini söyledim. Ama Angelina büyük bir serinkanlılıkla hiç kimsenin hakkında bir şey anlatamayacağı, sadece onun davranışlarının konuşulabileceği karşılığını verdi. Ama o temizdi ve onun için temizliğin ne anlama geldiğini anlattı bana. Bir erkekle sevişen kadının kirli ya da namussuz olarak yargılamıyordu. Onun temizliği bu değildi. Angelina temizdi. Çünkü tam bir çamur deryasının ortasında olsa da kaba saba olanlar, aptal ve dar kafalı kızların arasında üzerine hiç çamur sıçramamıştı. Benim için de aynı şeyin söz konusu olduğunu ekledi. O saplantılı beyin yıkamaya teslim olmamak için çok çetin bir çaba gerektiğini söyledi. Ama biz başarmıştık. Onu bir fahişe olarak görüyorlarsa bu onun sorunu değildi. Onu ilgilendirmiyordu. Kimsenin engeliyle karşılaşmadan oğlanlarla dalga geçmeye, alay etmeye devam etmek istiyordu. Dedikoduculara gelince kalsın. Angelina'nın hiçbir zaman mutlu olmadığını düşündüm ve hiç aşık olup olmadığını sordum. Birkaç kere o zaman özellikle hoşuma giden çocuklarla çıkmamayı yeğledim. Belki sevişebilirdim. Asla buralı biriyle yapmayacağım ben. Biliyor musun, 2 ay sonra buradan gidiyoruz. Onun için sevinmiştim. Ama onu özleyecektim, biliyordum. Ona bir şey söylemedim. Sonra benim hayallerimden bahsettik ve sonunda Angelina'nın sevinç dolu kahkahasını yeniden duydum. Alay etmiyordu benimle. Onda şefkat uyandırıyordum. Reklamın mükemmel ve gerçek dışı bir dünyayı betimlediğini anlatmaya çalıştı bana. Senin gibi olmak yeter bana. Çok tatlıydı. Başkalarını kıskanmamı gerektiren bir yanımın olmadığını söyledi. Ama beni ikna edemedi. Bir şey istemediğimde beni caydırmak gerçekten zordur. Pes etti ve babasının tanıdıkları sayesinde bana bir iş bulacağını söyledi. Makyaj ve seksapel derslerini de hep o vermişti bana. Konuşmamız bittiğinde kendimi şimdiden değişmiş, hatta güzelleşmiş buluyordum. Yemek hazırlıyordum ve mutluydum. Nikola döndüğünde hayat sonunda bana da gülmüşe benziyordu. Kim geldi? Hala sigara izmaritleri var. Angelina geçerken uğramış. Oh, ilk ve son kez söylüyorum, evime adımını atamaz. Ama neden? Onun partisinde tanıştık seninle. Tamam işte, o bir fahişe. Ama o yeter artık. Televizyonu açtı ve yemeye başladı. Hiçbir şey yemedim. Sevincim kursağımda kalmıştı. Aslında Angelina'dan daha çok kendimi bir fahişe olduğunu düşünüyordum. O bakireydi. Bense sakin yaşamak için kendimi sevmediğim bir adama vermiştim. Kendimden iğreniyordum. Nikola yemeğini bitirmişti. Ben bir yandan masayı topluyor, öte yandan ileriyi düşünüyordum. Hayır, bu akşamdan itibaren hayır diyecektim. Onu sevmiyordum, hoşuma gitmiyordu. Hatta ondan nefret ediyordum ve hiçbir resmi belge, hiçbir rahip bu adamla sevişmem için bana baskı yapamazdı. Beyaz geceliğimin içine gizlenmiş, savaşa hazırlıklı, taciz edilmeme hakkımı savunuyordum. Nikola ise bütün bu aklımdan geçenlerden habersiz soyundu. Aynaya bir göz attı ve yatağa girdi. Ben hala mutfaktaydım ve bana ''Anne, haydi acele et, yarın erken kalkmam gerekiyor.'' diye seslendiğinde ne yapabileceğimi ya da ne söyleyebileceğimi düşünüyordum. Tabaklarla mümkün olduğu kadar çok gürültü yaparak duymamazlıktan geldim. Artık adımı haykırıyordu. Cesaretimi topladım ve yatak odasına girdim. ''Geceliğini çıkar, buraya gel.'' ''Uykum yok.'' diye cevap verdim ürkekçe. Güldü. ''Benim de gel.'' Ve kolumdan çekti. Altını aldı ve geceliğimi çıkarmaya çalıştı. Çırpındım, öfke içindeydim. Bir tokat attı. Beni soymaya devam ederken ben ağlıyordum. Olmaz diyordum, istemiyordum. Bu doğru değildi. Cevabı kanımı dondurdu. Nasıl? Enişten için doğru da kocan olan benim için doğru değil mi? Bir an için sersemlemiştim. Sonra eniştemin bir manyak olması benim suçum değil dedim. İşine geldi, işine geldi. Öyle değilse neden polise daha önce gitmedin? Hoşuna gitti değil mi? Bak şimdi nasıl hoşuna gidecek. Vücuduma ve ruhuma tecavüz ediyordu. Kirlenmiştim. Kirlenmiştim. Eniştemin neden mi ihbar etmemiştim? Büyükannemin ölümü benim suçumdu. Anneme anlatmıştım. Ona neredeyse bana tecavüz edildiğini asla anlatmamam gerekliydi. Kötü ve yalancı olmuştum onun gözünde. Hayır, yalancı da değil. Kötüydüm ben. Evet, suçluluk duygumun derinliklerinde aslında belki de büyükannemin acısından ölmüş olması beni mutlu ediyordu. Hiç değilse o beni sevmişti. Onu nasıl da özlüyordum. Özellikle ölümüne benim sebep olmam fikri. Hayatta en çok sevdiğim insanı öldürmüştüm. Herkes beni sevmemekte haklıydı. Ve şimdi çirkin olduğumu, benimle yetindiğini söyleyen Nikola da haklı. Bütün bunları hak ediyordum. Ağlamanın hiçbir anlamı yoktu. Hem üstüne bir de tokat yiyordum. Hiç acımıyordu. Hoşuna gideceğini sana söylemiştim. Seni tanırım ben dedikten sonra öbür yana döndü. Beni tanırmış. Benim hakkımda ne biliyordu ki? Ben bile kim olduğumu bilmezken beni tanıdığını söylüyordu. Her zaman yanlış, mekansız, hayali bir takım suçların cezasını ödeyen benim hakkımda ne biliyordu ki? Benim duygularımı, sebebini anlayamadığım yalnızlık, sevgisizlik, istenmemezlik hislerim hakkında ne biliyordu ki? Benim uğradığım tecavüzler hakkında, hayatım hakkında ne biliyordu ki? Beni görmek istediği gibi görüyordu. Kendimi yeniden çirkin ve kötü hissettim. Büyükannem için bile dua etmedim. O da beni reddetmişti. Kendimi yeryüzündeki son yaratık gibi hissederek uykuya daldım.